Ayrım 35, Maraş Kıyımı, Aziz Tunç. Ökkeş Kenger'in kurtarılması için yapılanlar bununla sınırlı değildir. Çünkü bunlar yapılan itiraflardan dolayı henüz Ökkeş Kenger'in kurtarılması için yeterli olanı vermemektedir. Gelinen noktada sorun tam anlamıyla çözümlenmiş değildir. Ökkeş Kenger'in basit de olsa sinemaya bomba atılması iddiasıyla suçlanabileceği, muhtemelen de cezalandırılabileceği bir durum varlığını korumaktadır. Üstelik Maraş katliamının birinci sanığı olarak büyük bir teşhir yaşamış olan Ökkeş Kenger'in hemen kurtarılmasının kamuoyunda yaratacağı tepkilerinde hesaba katılması zorunluydu. Ökkeş Kenger'e bu durumda ilk yardım yine Sıkı Yönetim Komutan Yardımcısı Tayyar Aygur Paşa tarafından sağlanmıştır. Bu amaçla sözde bir ihmal yaratılmış, böylece Ökkeş Kenger'in kurtarılması olanaklı hale getirilmiştir. Normal yasal prosedüre göre yapılan her yüzleştirmenin aynı anda tutanak altına alınması ve bu tutanağın ilgili savcılığa ve mahkemeye gönderilmesi gerekmektedir. Ancak bu basit kuralı bilmiyor olması mümkün olmayan Tayyar Aygur Paşa, Ökkeş Kenger ve İlhan kardeşlerle yapılan yüzleştirmenin tutanağını aynı anda ve usulüne uygun olarak tutmayı ihmal etmiştir. Konu ile ilgili yazılanlar şunlardır. Anılan tutanakta geçen olay, yani sanık Ökkeş Kenger, sanık Yunus ve tanık Mehmet İlhan'ın önce ayrı ayrı Sıkı Yönetim Komutan Yardımcısının huzuruna alınıp sorgu, bilahare birlikte huzura alınıp yüzleştirme yapılması, 19-20 Ocak 1979 tarihleri arasında bir gün de olduğu halde o tarihte herhangi bir tutanak düzenlenmemiştir. Bahsi geçen tutanak olaydan 2,5 ay gibi bir süre sonra 4-4-1979 tarihinde düzenlenmiştir. Anılan tutanağın Sıkı Yönetim Askeri Savcılığına gönderilişine ilişkin kapak yazısında Askeri Savcılık Hazırlık Soruşturması Klasör 1 Sıra 207, Ökkeş Kenger ile Yunus İlhan'ın 19-22 Ocak 1979 tarihleri sırasında Sıkı Yönetim Komutan Yardımcılığı Karargahı'nda sorgulanmasının yapıldığını, askeri savcılıkça bilindiğine ilişkin meşruhat nazara alındığında, askeri savcılıkça da belirtilen tarihte bu yüzleştirme konusunda bilgisi olan Sıkı Yönetim ilgililerin de ifadeleri tespit edilmemiştir. Anılan tutanakta yasanın amir hükmüne aykırı olarak sanıkların ve tanık Mehmet İlhan'ın imzaları da bulunmamaktadır. Gerek sanık Ökkeş Kenger, gerekse sanık Yunus İlhan tarafından anılan tutanak münderecatının kabul edilmediğine göre sanıkların imzası bulunmayan ancak sanıkların huzuruyla yapılmış olan bir işleme ilişkin böyle bir tutanağa her şeyden önce yasaya uygun muteber bir delil niteliği atfetmek mümkün değildir. Kanlı Oyun, Ökkeş Şendiller, sayfa 97. Görüldüğü gibi Sıkı Yönetim Mahkemesi, yargılama sürecinde delil olarak değerlendirmek için bu tutanağı Tayyar Aygur Paşa'dan istemiştir. Bunun üzerine Paşa, 2,5 ay sonra usulüne uygun olmayan bir biçimde tutanağı yeniden tanzim ederek mahkemeye göndermiştir. Zaten usulüne uygun olmayarak düzenlenmiş olan bu tutanakta doğal olarak sanıkların imzası da bulunmamaktaydı. Sıkı Yönetim Mahkemesi, 2,5 ay sonra ve sanıkların imzası olmadan düzenlenmiş olan tutanağı usulsüz bularak karar sürecinde değerlendirmeye almamıştır. Böylece bu yüzleştirmede Ökkeş Kenger'in ve Yunus İlhan'ın yaptığı itiraflar ve ortaya çıkan diğer bilgiler yok sayılmıştır. Eğer bu tutanak zamanında ve usulüne uygun olarak tutulup mahkemeye verilmiş olsaydı, muhtemelen Ökkeş Kenger sınırlı da olsa cezalandırılabilecekti. Bu itirafların ve yüzleştirmelerin yok sayılmasına yol açan, görüldüğü gibi Sıkı Yönetim Komutan Yardımcısı Tayyar Aygur Paşa'nın sözde ihmali olmuştur. Ökkeş Kenger'in yazdıklarında anladığımıza göre Tayyar Aygur Paşa'nın böyle davranmasını sağlayan ise okul arkadaşı MHP Genel Merkez Yöneticisi Albay Tahsin Ünal'dır. Bu durumda Ökkeş Kenger'in beraat kararına kuşku ile yaklaşmak, bu kararı şaibeli bulmak çok mu önyargılı bir yaklaşımdır? Bu denli kanlı bir katliamın açığa çıkmasına yol açacak olan bu yüzleştirmenin tutanağını zamanında ve usulüne uygun olarak tutup mahkemeye göndermemiş olan paşanın tutumunu sorgulamak çok mu haksız bir tutum olacaktır? Bir sıkı yönetim komutanı düşünün ki asli işini sözde bir ihmal veya unutkanlık sonucu yapmamış olsun veya kimse ona bunu neden yapmadın diye sormamış olsun. Bu denli önemli bir yüzleştirme tutanağının böyle sıradan bir sebeple tutulmamış olması mümkün müdür? Burada açıktır ki basit bir ihmal görüntüsü altında kocaman bir özel düzenleme yapılmıştır ve bu durum bir özel savaş oyunudur. Böyle olduğu şuradan da belli olmaktadır. Ökkeş Kenger kitabında bu görüşmenin teybe kaydedildiğini yazmaktadır. Şöyle veya böyle bu yüzleştirmenin mutlaka bir kaydı tutulmuştur. Ancak bu kayıt istenen kararın verilmesinin hukuksal zeminini oluşturmak amacıyla mahkemeye gönderilmemiştir. Böylece yapılan tüm özel düzenlemeler kalıbına uydurularak ne mahkeme sorumlu tutulabilmiştir ne de Sıkı Yönetim Komutanı. Ökkeşkenger'in beraatını sağlayan bir diğer ayrıntı ise mahkeme tarafından yapılan söz konusu patlayıcının sinemaya dışarıdan atıldığı mı yoksa içeride bulunan birisi tarafından konduğu mu şeklindeki tartışmadır. Kanlı Oyun Ökkeş Şendiller sayfa 98. Gerekçeli kararda bu konuya uzunca sayfalar ayrılmıştır. Tartışmalar okunduğunda amacın kışkırtmayı karanlıkta bırakmak olduğu açıkça görülmektedir. İnsanın bunca çabayı katliamın açıklığa kavuşması için harcasaydınız ya diyesi geliyor. Bütün bu düzenlemeler sonucu ve ortaya çıkan bir dizi şahit vasıtasıyla sinemaya atılan patlayıcı provokasyonu ile ilgili bütün ayrıntıları açıklayarak sorumluluğu kabul eden başta Ökkeşkenger olmak üzere tüm sanıklar beraat etmişlerdir. Ökkeşkenger'in yargılandığı bir diğer suçlama ise Mağaralı Mahallesi'nde yapılan saldırılar ve süreç şöyle gelişmiştir. Suçlamaya konu olan ifade sahibi ifadesini değiştirmiş, yolda dövülen ve silahı alınan polis Mehmet Poyraz Ökkeşkenger'i teşhis edememiş, böylece Ökkeşkenger bu suçlamadan da beraat ettirilmiştir. Konuyla ilgili olarak sanık Mehmet Fuat Şerement polis tarafından alınan 1-2-1979 tarihli ifadesinde 23 Aralık 1978 günü sabahı henüz olayların başlamadığı 8 sıralarında sanık Ökkeşkenger'in icap ettiği yerde kullanırsın diyerek Beratta marka bir tabanca verdiğini, Mağaralı Mahallesi'ne Alevileri darp etmek ve öldürmek maksadıyla giden 30 kişilik grup içinde sanık Ökkeşkenger'in de bulunduğunu ve herkesin elinde bu sanığın bir atölyede yaptırdım dediği sopaların olduğunu, Mağaralı Mahallesi'nde tahribat yaptıkları sırada yanlarına gelen polis memuru Mehmet Poyraz'ın kafasına sanık Ökkeşkenger'in elindeki sopa ile vurulduğunu, sanık Ökkeşkenger'in kendisine gösterdiği Alevi evlerine ateş ettiğini anlatmaktadır. Kanlı Oyun Ökkeş Şendiller sayfa 98. Aynı sanık askeri savcı tarafından alınan ifadesinde 23 Aralık 1978 Cumartesi günü sabah 8 sıralarında eve gelen Ökkeşkenger ile beraber Mağaralı Mahallesi'ne doğru çıktıklarını, PTT'nin yukarısında Tekel Müdürlüğü'nün kale dibi denilen yerde 30-40 kişilik bir grup olduklarını, kendisinin elinde sanık Ökkeşkenger'in yolda verdiği Beratta marka bir tabanca olduğunu, yolda rastladıkları polis memuru Mehmet Poyraz'a önce Ökkeşkenger saldırarak sopa ile vurduğunu ve yere düştüğünü, oradan Şekerdere'ye doğru inerek bir Alevi evini taşladıklarını belirtmiştir. Kanlı Oyun Ökkeş Şendiller sayfa 100-116. Bütün bu ifadelere ve bu ifadelerin ortaya koyduğu gerçeklere rağmen belirtildiği gibi saldırıya uğrayan, ifade veren herkes şikayet ve ifadelerinden vazgeçerek Ökkeşkenger'in bu suçtan da beraatı sağlanmıştır. Son olarak Ökkeşkenger'in beraatı ile ilgili önemli bir noktanın altının çizilmesi gerekir. Ökkeşkenger'in beraatı Ökkeşkenger'in şahsı ile ilgili bir durum değildir. Ökkeşkenger'in suçluluğunun tescil edilmesi aynı zamanda MHP'nin ve ÜGD'nin suçluluğunun da tescili anlamına gelecek. MHP ve ÜGD resmen katliam sanığı olarak yargılanacaktı. Bu durumun doğması ise illegal güçlerin bütün dönemsel planlarının alt üst olması anlamına gelecekti. Dolayısıyla Ökkeşkenger'in yerine kim olsaydı aynı durum yaratılacaktı. Bu nedenle illegal güçler için sorun Ökkeşkenger sorunu değildi ve öyle ele alınmamıştır. Ayrıca Ökkeşkenger her ne kadar belirleyici bir noktada değilse de sürecin içinde yer almıştı. Çözülmesi, konuşması ve ceza alması katliamcılar için arzu edilmeyen bir sonuç yaratabilirdi. Katliamcı politika ve anlayışın zayıflamasına yol açabilecek böyle bir sonuç istenmiyordu. Bunu istemeyen illegal organizasyonlar ne yapıp edip Ökkeşkenger'in beraatini sağlamaya çalışmışlar ve sonuç bu nedenle alınabilmiştir. Hatırlanırsa benzer süreçler Sivas, Malatya ve Çorum katliamlarında ve diğer katliamlarda olduğu gibi tüm katliamlarda aynı şekilde işletilmiştir. Yapılan bir dizi hukuksal düzenleme sonucu beraat ettirilen Ökkeşkenger bu durumu katliam savunuculuğu yapmaya götürecek kadar istismar ettiği için bu bilgilerin sunulmasına gerek duyulmuştur. Her fırsatta beraat ettiğini ileri sürerek masum görünmeye çalışmakta ama aynı zamanda katliamın gerçeklerini gizleyerek ve katliamı meşru göstererek ne kadar masum olduğunu ortaya koymuş olmaktadır. Ayrıca beraat etmek suçsuzluğun kanıtı değildir. Hatta yargılanmamış olmak da kimseyi suçsuz kılmaz. 12 Eylül darbecilerinin ve Kenan Evren'in hiç yargılanmamış olması onların suçsuzluğunu gösterir mi? Bir başka nokta, nasıl sıkı yönetim mahkemesinin ceza kararları genel olarak adaletli kararlar olarak görünmüyor, kabul edilmiyorsa, beraat kararları da aynı şekilde hepsi adaletle verilmiş kararlar olarak görülemezler. Ökkeşkenger, kendisinin beraat etmiş olması söz konusu olduğunda sıkı yönetim kararını dayanak yapabilmekte, dört elle bu karara sarılabilmektedir. Ama öte yandan devrimciler için verilmiş beraat kararlarını yok sayabilmekte, bu kararların varlığını gizlemek için her yola başvurmaktadır. İnsana sorarlar, bu ne perhis, bu ne lahana turşusu. Aklanmanın yolu sıkı yönetim kararlarında aranmamalı, hiç kimse katliamı savunarak aklanmayı beklememelidir. Esas belirleyici aklanmanın tek yolu halkın vicdanında aklanmaktır. Unutulmasın ki halkların vicdanında mahkum olanları hiçbir mahkemenin hiçbir beraat kararı aklayamaz. Ökkeşkenger'in yalanlarının temelini ve esasını bu iki yalan oluşturmakla birlikte kitabında ve yaptığı çeşitli tartışmalarda ipa sapa gelmez sayısız iddia ileri sürmekte ve yalan söylemektedir. Ökkeşkenger'in tüm yalanlarını burada ele almaya ne yazık ki imkanımız yok ama özellikle bazılarının deşifre edilmesi gereklidir. Sünnetsizler sorunu. Ökkeşkenger'in diğer iddiaları gibi ucuz ve insanlık adına dehşetli rahatsız edici bir iddiası daha bulunmaktadır. Söz konusu iddia, ölenler arasında 7 sünnetsiz cesedin bulunması ise olayda Ermeni işbirliğini ortaya koyuyor ki diye anlatılmaktadır. Kanlı Oyun Ökkeş Şendiller, sayfa 103. Ökkeşkenger anlaşılan bu iddiasını sıkı yönetim komutan yardımcısı ve kurtarıcısı Tayyar Aygur'un söylediklerine dayandırmaktadır. Bu iddiasında Ökkeşkenger ayrıca Maraş katliamını sünnetsiz Ermenilerin yaptığının ispatı olarak kullanmaya çalışmaktadır. Bilindiği gibi sünnet olmak insanlığın ilk çağlarından beri yapılan bir uygulama olarak genellikle Hazreti İbrahim'e dayandırılır. Yani henüz İslam dini yokken sünnet uygulaması bulunmaktaydı. Yahudilikte de uygulanan sünnet daha sonra İslam dini tarafından da kabul edilmiştir. Bu uygulamayı gerekli görmeyen çeşitli inançlarda bulunmaktadır. Sünnet olmakla ilgili bu açıklamadan sonra Ökkeşkenger'in iddiasına dönebiliriz. Bu iddianın doğruluğuna, yanlışlığına geçmeden önce iddianın insan hakları ve insanlık adına iğrenç ve utanç verici olduğunun belirtilmesi gerekir. Böyle bir iddia üzerinde yapılan her tartışmanın aynı zamanda katliamcılığın zemini olan ırkçılığın en berbat halini meşrulaştırmak olduğunun ifade edilmesi zorunludur. İnsanlığın içinden geçmekte olduğu günümüz koşullarında insanları sünnetli veya sünnetsiz olarak ayırmak, tanımlamak, sünnetsiz olmayı, katledilmeyi meşrulaştıran bir kanıt olarak ileri sürmek ve tartışmak ancak ırkçılığın en pespaye haliyle mümkündür. Bu yolla Ermeni düşmanlığı üzerinden Maraş katliamı haklı gösterilmek istenmektedir. Öncelikle bunun başka halklara ve inançlara karşı çirkin bir düşmanlık taşıdığı, bu yaklaşımın ilkel ve kaba bir ırkçılığın ifadesi olduğu açıkça ortaya konmalıdır. Sünnetli sünnetsiz ayrımı yapmak, bunun üzerinde Maraş katliamını tanımlamak, halkın geri duygularını sömüren ırkçı ve sapık bir zihniyetin sonucudur. Bu ülkede yaşayan insanların sünnetli veya sünnetsizliği katliamlarla öldürülmelerini gerektirmez. Ökkeşkenger her şeye rağmen büyük bir demokratik potansiyeli olan bu topraklarda milyonların gözünün içine bakarak ve koca koca ekranlarda bu ilkel ve pespaye ırkçılığı yapabilmektedir. Doğrusu medya mensuplarının Ökkeşkenger'e en azından bu konuda tepki göstermemeleri de insanı ayrıca şaşırtmaktadır. Konuya dair yapılan bu değerlendirmeye itiraz ederek ırkçı olmadığını söyleyecek olan iddia sahipleri bu tür bir söylemin en ilkel ırkçılık olduğu da öğretilmelidir. Ökkeşkenger'in bunu yapıyor olması onun zihniyeti açısından sorun yaratmayabilir. Ancak demokratik kurum ve kuruluşların, ileri gazetecilerin, siyasetçilerin, aydınların bu düzeysizliğe karşı sessiz kalmaları, ciddi bir tepki ortaya koymamış olmaları anlaşılır ve kabul edilebilir bir durum değildir. Bu açıklamadan sonra Ökkeşkenger'in iddiasının hiçbir kanıtının olmadığı belirtilmelidir. Maraş katliamı ile ilgili hiçbir belgede bu iddiayı ispat edecek herhangi bir bilgiye, bulguya rastlanmamıştır. Maraş katliamının gerekçeli kararının gerek ölülerle ilgili bölümlerinde, gerek diğer bölümlerinde böyle nitelenen ölü veya bu iddiayı doğrulayacak hiçbir bilgi bulunmamaktadır. Ayrıca bilindiği gibi bu halkın içinde sünnet etmek vazgeçilmez bir durum olsa da sünnetin geciktirildiği, ileri yaşlarda yapıldığı vakalar da az değildir. Katliamda çok sayıda çocuğun ve çocuk yaşta gencin öldürüldüğü bilinmektedir. Ola ki bu insanlar sünnet olmaya fırsat bulamamış insanlar olabilirler. Fakat bir noktanın daha ifade edilmesi gerekir ki bu ölülerin katliam mağduru olan Alevilerin, Kürtlerin veya devrimcilerin ölüleri olmadığı daha önce belirtildiği gibi kesindir. Sünnetli veya sünnetsiz eğer varsa böyle ölüler, bunlar saldırganların sahip çıkmaktan kaçındıkları ölüleri olabilirler. Son olarak cenaze isimleri ortadadır. Eğer gerçekten varsa böyle bir bilgi çıkartılır, insanların önüne konur. Bu sünnetsizler kimlerdir ve nerededirler? Bunların açıkça kamuoyuna sunulması, iddia sahibinin yapması gereken bir zorunluluktur. Yoksa bu yalanlar söyleyenlerin boynunda asılı kalacaktır. Ancak hiç mümkün olmamakla birlikte bir an için böyle bir durumun var olduğunu kabul etsek bile bu durum katliamın savunulması için kullanılamaz, buna gerekçe yapılamaz. Bu ilkel, ırkçı ve sapkın tartışmalarla Maraş katliamının gerçeklerinin karartılmasına izin verilemez. Ökkeşkenger'in gördüğü işkenceye dair. Ökkeşkenger tarafından ileri sürülen iddialardan birisi de korkunç işkenceler gördüğü iddiasıdır. Ökkeşkenger yaptığı itirafları bu iddia üzerine bina etmektedir. Bu konunun ele alınmasındaki amaç sıkı yönetim işkencelerini ve bu işkenceleri gizleyen doktorları aklamak değildir. Elbette sıkı yönetim koşullarında son derece korkunç işkenceler yapılmış, yapılan işkencelerde insanlar öldürülmüştür. Aynı zamanda bu işkenceler kendilerine doktor diyenlerin hem denetiminde yapılmış hem de onların raporlarıyla gizlenmiştir. Dolayısıyla ne sıkı yönetimin işkencelerini meşru göstermek ve ne de bu işkenceleri gizleyen raporları imzalayan sözde doktorları temize çıkartmak gibi bir yaklaşım söz konusu değildir. Ancak Ökkeşkenger kendisine işkence yapıldığı iddiasını olağanüstü abartmaktadır. Böylece karşılaştığı basit zorlama karşısındaki zayıflığını kahramanlık gibi sunmaya ve yaptığı itirafları gördüğünü ileri sürdüğü sözde dehşetli işkencelerle izah ederek kendisini aklamaya çalışmaktadır. İnsanların aylarca süren ve gerçekten korkunç işkenceler gördüğü koşullarda Ökkeşkenger'in gördüğünü söylediği işkencelerin düzeyini anlamaya çalışarak büründüğü sahte kahramanlık pozlarını, anlatımlarındaki hileleri açığa ve bilince çıkartmak için konunun ele alınması gerekmektedir. 4 Ocak 1979 günü teslim olma sürecinde yaşanan gelişmeler Ökkeşkenger'in kendi anlatımlarıyla daha önce belirtilmişti. Buna göre MHP Genel Merkez Yöneticisi Emekli General Tahsin Ünal, arkadaşı Maraş Sıkı Yönetim Komutanı Yardımcısı Tayyar Aygur'la Ökkeşkenger'in durumu ile ilgili bir görüşme yapmışlardır. Yapılan bu görüşmede oluşturulan plan gereği Ökkeşkenger'in teslim olmasına karar verilmiştir. Bunun üzerine Ökkeşkenger bulunduğu köyde babası tarafından ziyaret edilerek bilgilendirilmiş ve komutanlar düzeyinde alınan teslim olması gerektiği yönündeki kararı iletmiştir. Ökkeşkenger bu ziyareti ve bilgilendirmeyi akşama doğru babam ve Hasan Hüseyin köye geldiler. Jandarmalar arabada bekliyormuş diye anlatmaktadır. Kanlı Oyun Ökkeşkendiller sayfa 104. Bu arada Ökkeşkenger'in teslim olma esnasında sıkı yönetim güvenlik kuvvetlerinden gördüğü yakınlık ve samimiyet dikkat çekicidir. Anlatılanlar illegal ilişkileri bir kez daha ve net bir biçimde ortaya koymaktadır. Sıkı yönetim koşullarında Maraş katliamı gibi dehşetli bir katliamın bir nolu sanığı Ökkeşkenger sözde her yerde aranmaktadır. Sanığın bulunduğu köye jandarma, babası ve arkadaşıyla birlikte gitmişler. Jandarmalar köyün dışında bekleyerek Ökkeşkenger'in babası ve arkadaşını Ökkeşkenger'in yanına görüşme yapmak üzere göndermişler. Köyün dışında bekleyen jandarmalar bir anlamda Ökkeşkenger'in korumasını yapmaktadırlar. Ökkeşkenger yapılan görüşme sonunda MHP Genel Merkez Yöneticisi Tahsin Ünal ve Sıkı Yönetim Komutanı Tayyar Aygür'ün taahhüt ettiği ve babası ve arkadaşı tarafından kendisine iletilen işkence yapılmayacağı güvencesi alınca yemekten sonra köyün dışında bekleyen jandarmalar çağrılarak misafirliğe gider gibi arkadaşlarıyla helalleşip vedalaşarak teslim olur. Kanlı Oyun Ökkeşkendiller sayfa 104. Ökkeşkenger teslim olurken, giderken başçavuştan rica ettim. Karaca Su Kırım Obası'na uğradık, Cennet Ana'nın elini öptüm ve ayrıldık. Kanlı Oyun Ökkeşkendiller sayfa 87 diye yazacak kadar rahat ve jandarmalar üzerinde etkilidir. Sanki Maraş katliamı gibi korkunç bir katliamın sanığı değil, askerlerce komutanlarla sohbet etmeye götürülen bir misafir muamelesi görmektedir. O dönem yakalanan çok sıradan bir devrimciye sağ çıkabileceğinden korkulacak kadar akıl almaz işkenceler yapılırken Ökkeşkenger'e gösterilen hoşgörü birçok bilinmezi anlatmaktadır. Bu şekilde yakalanan Ökkeşkenger'in o dönem demokrat polislerin örgütü olan Polderli polisler tarafından çok büyük işkencelere maruz kaldığı iddiası bundan sonra başlamaktadır. Ökkeşkenger, gördüğünü ileri sürdüğü işkenceleri kulaktan dolma olduğu her haliyle anlaşılan işkence tasvirleriyle anlatmaya çalışmaktadır. Kanlı Oyun Ökkeşkendiller sayfa 100-116. Ökkeşkenger kitabında yazdıklarına göre ilk işkenceleri 9 gün süren bu gözaltı sürecinde bu işkence 2 gün devam etmiştir diye anlatmaktadır. Kanlı Oyun Ökkeşkendiller sayfa 103. Yine aynı kitapta Ökkeşkenger Polderlilerin ellerinde 5 gün kaldığını belirtmektedir. Kanlı Oyun Ökkeşkendiller sayfa 104. Bütün bu bilgileri doğru kabul edip bir arada düşündüğümüzde konuya dair ortaya çıkacak gerçek şudur. Ökkeşkenger 10 gün tutulduğu gözaltında 5 gün polislerin elinde kalmış, bunun da 2 gününde işkence görmüştür. 2 günlük işkence sonucundan da söz konusu iddiaları kabul edip el yazısıyla verdiği ifade ile bilinen itiraf ve ikrarları yapmıştır. Yani kendi anlatımıyla Ökkeş Kenger, 2 gün yediği kaba dayak ve falaka sonucu suçlamaları kabul ve itiraf etmiştir. Buna rağmen Ökkeş Kenger, yaşadığı bu 2 günlük sözde işkenceyi korkunç işkenceler olarak göstermeye çalışmaktadır. Bu yolla hem neden suçlamaları kabul ettiğini açıklamış olmakta, hem de kendince sahte kahraman ve mağdur pozlarına girmektedir. Bu ülkede ve o dönemde işkencenin ne olduğunu ve nasıl yaşandığını bilenler açısından nasıl bir propaganda ile karşı karşıya olduğumuzu anlayabilmek için özel olarak işkence görmüş olmak gerekli değil. Ayrıca Hamit Kapan'ın 210 gün boyunca gördüğü işkenceler sonucu suçlamaları kabul etmiş olmasını dayanak yapan Ökkeş Kenger, 2 günlük kaba dayak sonucu yaptığı itirafları gözlerden uzak tutmaya, kamuoyunu yanıltmaya çalışmaktadır. Ökkeş Kenger'in ikinci işkence gördüğünü söylediği yer Ankara'dır. 12 Ocak'ta Ankara'ya götürülen Ökkeş Kenger, 19 Ocak'a kadar burada kalmıştır. Burada bulunduğu süre içinde 3 gün işkence gördüğünü yazmaktadır. Bu durumda toplam 18 gün süren gözaltı sürecinde 5 gün işkence görmüş olmaktadır. Ökkeş Kenger'in işkence gördüğü iddiası doğruluğuna itibar etmek istemesek de yukarıdaki anlatımlarla birlikte ele aldığımızda doktor raporuyla da çürütülmektedir. Gerekçeli karardaki bilgiye göre askeri savcılık hazırlık soruşturması klasör 1 sıra 41 dizideki dilekçe altındaki şerhe göre sanığın 22 Ocak 1979 günü saat 19'da Emniyet Müdürlüğü'nden Sıkı Yönetim Nezarethanesine alındığı ve kışla takibine sevk edildiği askeri savcılık hazırlık soruşturması klasör 1 sıra 40'taki Kahramanmaraş 3. PTB Komutanlığı'nın 22 Ocak 1979 tarih ve 109 sayılı raporuna göre sanık Ökkeş Kenger'in yapılan muayenesinde vücudunda herhangi bir darp ve cebir hasarına rastlanmadığı belirtilmektedir. Maraş olayları gerekçeli karar sayfa 352. Ökkeş Kenger üstelik hiç ilgisi olmadığı halde işkence yalanını polderli polisleri yıkmak için yoğun bir çaba sarf etmektedir. Bir insanlık suçu olan işkence, dönemin ilerici demokrat polislerinin kurumu olan polderlilerin işi değildir, olamaz. Onlar demokrat, ilerici ve halktan yana yer alan polisler olarak görev yapmaya çalışmaktaydılar. İşkence, polderlilerin değil, sistemin bir uygulamasıdır ve tarihi boyunca da var olmuştur. İşkencenin asıl hedefi ise halktan yana olanlardır. Dolayısıyla işkence ile polderlilerin arasında bir bağlantı kurulamaz. 12 Mart'ta işkence yapanlar polderli miydi? O zaman Polder diye bir kurum mu vardı? 12 Eylül'de işkence yapanlar Polderliler miydi? 1980'den bu yana yine sistematik işkence yapılmaktadır. Bunları da mı Polderliler yapmaktadır? Anlaşılan ve görülen o ki Ökkeş Kenger olaydaki rolünün gereği olarak sınırlı ölçülerde baskı görmüş, çok kısmi kaba dayak uygulaması yaşamıştır. Ancak Ökkeş Kenger bu durumu yıllardır politik ikbal yaratmanın malzemesi yapmaktadır. 35. ayrımın sonu. Sayfa 486.